Ayrım 14.
Toplumsal gerçeklik ve onun bilinci arasında sıkı bir etkileşim vardır. Yaşam düşünceyi koşulladığı gibi düşünce ve bilinç de yaşamı koşullar. Eğer böyle olmasaydı dünya kendiliğinden değişiyor olurdu ve filozofların da dünyayı değiştirmek gibi bir görevi bulunmazdı. Marx, düşüncelerin ve ideolojilerin maddi bir etkinin sonucu olduklarını kabul etmekle birlikte, mekanist açıklamaları bir yana bırakarak, düşünce ve bilinç ile maddi dünya arasındaki bağlantıyı ve maddi dünyanın düşünce ve bilinç haline dönüşünü açıklayabilecek kavrayıcı bir temel aramaktadır. Çünkü o, maddi etkenin, var olan her şeyin ilk temel etkeni olduğunu açıklayabilmek için, daha önce yapıldığı gibi belirsiz ve genel bir madde kavramından yola çıkmayı doğru bulmaz. Maddenin değişmelerinin ve hareketinin, evrenin değişmesinin ve hareketinin temeli olduğunu göstermek için, özü, değişme ve hareket olan maddi bir etken bulmak ve işe ondan başlamak gereklidir. Özü değişme ve hareket olan bu maddi etken ise insandan başka bir şey değildir. Ama insanın temel bir etken olarak evrenin merkezine yerleştirilmesi için koşullardan ve durumlardan sıyrılmış saf bir düşünce ya da Hegel'in yaptığı gibi bir saf bilinç olarak ele alınmaması gerekir. Diğer yandan insanın Fransız maddecilerinin yaptığı gibi mekanik yasaların yönetiminde bulunan hareketsiz bir madde olarak düşünülmesi de yanlıştır. O halde insan maddenin üstünde ve dışında bulunan soyut bir etkinlik olarak düşünülemeyeceği gibi maddenin güçlerinin etkisinde bulunan edilgin bir varlık da değildir. Feuerbach insanın duysal ya da maddi bir nesne olduğunu söylemişti. Marx bunu yeterli bulmaz ve insanın duysal somut ya da maddi bir etkinlik olduğunu söyler Feuerbach üzerine tezlerde. İnsanı soyut bir kavram ya da genel bir şey olarak ele almayan Marx'a göre insan belirli koşullar içinde bulunan belli bir varlıktır. Hegel'in yalnızca düşünceyle belirlenmiş olan yani içinde düşünceden başka şey taşımayan soyut insanını Marx belirli bir ortamda yaşamayan, gövdesi ve yüzü gözü olmayan bir yaratık olarak görmektedir. Oysa ona göre duysal bir varoluşa sahip olan insan, varlığında belirli bazı duyular ve duygular taşımaktadır. Üstelik bu varlık belli bir ortam içinde bulunmaktadır. Bu şekilde ele alınan insan bir duysal nesnedir. Ama insan ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak ve gidermek için sürekli etkinlikte bulunur. Bu etkinlik üretim, bölüşüm ve tüketim biçiminde ortaya çıkar. İnsanlığın söz konusu etkinliği elinde bulunan ve kullandığı maddelere ve üretim araçlarına bağlıdır. Yani bu maddeler ve üretim araçları insanın etkinliğini belirleyen koşullardır. O halde insanın belirli koşullar içinde bulunmasının yani bu koşullara bağlı bir varlık olması düşüncesinin Marksçı maddeciliğin kaynağını oluşturduğu söylenebilir. S. Hilav AG'ye sayfa 176-177. Marx'a göre insan her şeyden önce etkinliktir ama belirli bir ortamda ve belirli araç ve maddelerle ve belirli bir toplumsal yapı ve tarih içinde gerçekleştirilen bir etkinliktir. İşte bu koşulların unutulması insanın soyut bir varlık olarak düşünülmesine yol açmaktadır. Burada söz konusu olan insanın kendi öz etkinliği olmayan, belirlenmiş yaşama koşulları içinde bulunmayan, ve belirli bir topluma ait olmayan bir yaratık gibi düşünülmesidir. Oysa somut, gerçek insan, belirlenmiş ve tarihsel olan insandır. İşte insanı bu biçimde anlamak, insan varlığının gerçekleştirdiği etkinliğe eşit olduğunu söylemek demektir. Bu, insanın yaşama koşullarıyla tanımlanmasından başka bir şey değildir. S. Hilav AG'ye sayfa 177-178. İnsanları bilinç, din ya da başka herhangi bir şey bakımından hayvanlardan ayırt etmek kabildir. İnsanların kendileri ise yaşamalarını sağlayan araçları üretmeye başladıkları andan itibaren kendilerini hayvanlardan ayırt etmeye başlamışlardır. Yaşama geçim araçlarını üretmek suretiyle insanlar maddi hayatlarını da dolaylı olarak yaratırlar. Marx Engels, Klasik Alman Felsefesinin Sonu, sayfa 38. Marx'a göre insan üretmeye başladığı andan itibaren hayvanlardan farklılaşmıştır. Yani insanın insanlığını belirleyen öğe emektir. İnsan ile doğa arasındaki ilişki emek ile başlar. Üretim zorunluluğu karşısında doğayı kendi ihtiyaçları açısından biçimlendiren insan, yarattığı insancıl doğal dünya ile hem kendi yaşamını hem de başkalarıyla olan ilişkilerini temellendirir. İş, emek, her şeyden önce insanla doğa arasında bir süreçtir. Öyle bir süreç ki burada insan doğa ile kendisi arasında madde alışverişini kendi çabasıyla başlatır, yürütür, düzenler ve denetler. Doğadan sağlanan maddenin karşısında gene doğadan gelen bir güç olarak yer alır. İnsanoğlu doğanın sağladığı maddeye kendi yaşamı için yararlanabilir bir şekil vermek üzere kendi canlı varlığının doğal güçlerini, kollarını ve bacaklarını, kafasını ve ellerini harekete geçirir. Dış dünya üzerinde etki yaparken, dünyayı değiştirirken insan aynı zamanda kendi öz doğasını da değiştirir. Akt nokta İlkay Sunar, Düşün ve Toplum, sayfa 150-151. Marx'a göre tarih boyunca ve ilk insandan bu yana toplumsal etkinliğin üç yönü olduğunu saptayabiliriz. İlki yaşamak için gerekli araçların sağlanmasına yöneliktir. İnsanlar yaşamak zorundadır, bu bakımdan her şeyden önce yenecek, içecek şeylere, konuta, giysiye gereksinim duyarlar. Bundan dolayı ilk tarihsel eylem, bu gereksinmelerin doyurulması için araçlar üretilmesidir. Doyurulan ilk gereksinmeler, yeni gereksinmelere yol açar. Bu ise ikinci tarihsel eylemdir. Üçüncü tarihsel eylem ise, kendi öz yaşamlarını her gün yeniden kuran insanların, başka insanları yaratmaya, insanın soyunu devam ettirmeye başlamasıdır. Ancak bunlar sırayla meydana getirilen şeylerden çok, toplumsal etkinliğe farklı açılardan bakıldığında görülen durumlardır. Ancak Marx'a göre insan ancak işi, emeği ile kendi dünyasını ve kendi kendisini yaratan bir varlıktır. İnsan önce kendi doğal gereksinmelerini karşılamak için çalışır. Bu çalışma süreci içinde bazı araçlar meydana getirir. Araçlarına uygun bir üretim biçimi geliştirerek doğa ile savaşırken yalnızca kendi gereksinmelerini doyurmakla kalmaz, yarattığı nesneler onun yeni gereksinmeler duymasına yol açar. Bu anlamda insan Marx'ta ürettiğinin yaratıcısı olduğu kadar onun ürünüdür de. Öyle ki insanın neliğini oluşturan iş süreci içinde üretim biçiminin yani insanın geçimini sağlama tarzının değişmesiyle insan tüm toplumsal ilişkilerini değiştirir. Üretim biçimi tarafından belirlenip değişen toplumsal ilişkilerle birlikte insan ilkelere, idelere, kategorilere, toplumsal ilişkilere uygun olarak biçim verir. Güven Savaş Kızıltan, Çağımızda Yabancılaşma Sorunu, sayfa 21-22. Bu açıdan hem ahlak, din, metafizik ve her çeşit ideoloji, hem de bunlara tekabül eden bilinç şekilleri, bağımsız gibi görünmek özelliğini artık koruyamazlar. Çünkü maddi üretimlerini ve ekonomik ilişkilerini geliştirerek hem kendi öz gerçeklerini hem de düşünceleriyle birlikte düşüncelerinin ürünlerini de değişikliğe uğratanlar insanların kendileridir. Marx, Engels, AG'ye, sayfa 49. Almanların tarihe hiçbir zaman dünyevi bir temel sağlayamadıklarını belirten Marx ve Engels'e göre her insan varlığının ve bundan ötürü her çeşit tarihin ilk temelini yani tarih yapabilmek için insanların her şeyden önce yaşamaları gerektiğini ileri sürerek işe başlamalıyız. Ama yaşayabilmek için her şeyden önce yemek, içmek, barınmak, giyinmek ve daha birçok şey gereklidir. Demek ki ilk tarihsel olgu bu ihtiyaçları karşılayan araçların üretilmesidir, maddi hayatın üretilmesidir. Marx, Engels, AG'ye, sayfa 51. Bu nedenle başlangıçtan itibaren insanlar arasında ihtiyaçlardan ve üretim tarzından doğan karşılıklı bir maddi bağlılık ortaya çıkmaktadır ve bu karşılıklı bağlılık insanoğlu ile yaşıttır. Bu karşılıklı bağlılık sürekli olarak yeni şekillere bürünür ve böylece insanları bir arada tuttuğu söylenen herhangi bir politik ya da dinsel saçmalığa hiç muhtaç olmadan bir tarih ortaya koyar. Dil ve bilincin öteki insanlarla ekonomik ilişkiler kurmak ihtiyacı ve zorunluluğu ile birlikte ortaya çıktığını söyleyen Marx ve Engels için bilinç ta başlangıçtan beri toplumsal bir üründür ve insanlar var oldukça da toplumsal bir ürün olarak devam eder. Marx, Engels, AG'ye, sayfa 54-55. Marx'a göre iş, çalışma, insanın kendi kendini gerçekleştirdiği temel etkinliktir. Onun yabancılaşma kuramının kökenleri de burada bulunur. İnsanın önce işiyle ilgisinde ortaya çıkan yabancılaşma, Marx'a göre diğer her türlü etkinliği de etkiler ve bunları yabancılaşmış ilişkilere dönüştürür. G.S. Kızıltan, AG'ye sayfa 22-23. Böylece insanın kendi güçleri ve kendi işleri öz varlığından gittikçe uzaklaşır ve düşman bir güç haline gelir. Başka bir deyişle insanın kendi ürünü onu insanlığından yoksun kılar. Bu yabancılaşma en şiddetli noktasına kapitalist üretim biçiminde ulaşır. Kapitalist düzende bu yabancılaşma son derecesine ulaşmış ve insanın ortadan kalkması tehlikesi ortaya çıkmıştır. Yani insan kendisini ortaya koymuş olduğu ama kendisinin karşıtı haline gelmiş olan ürün haline dönüşmeye yüz tutmuştur. Başka bir deyişle insanoğlu bir meta, bir şey haline gelmiştir. Bundan ötürü insanoğlu insanlık niteliğini kaybetmiştir bu düzende. İşçi iş gücünü bir meta gibi satmaktadır. Ama yabancılaşmanın bu kadar şiddetlenmesi aynı zamanda bu yabancılaşmanın bilincine varılması imkanını da doğurmuştur. Böylece insanı ortadan kaldırmak üzere olan olumsuzlamanın olumsuzlanması imkanı ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle, işçi sınıfı sermaye tarafından insanlık niteliklerinden büsbütün yoksun kılınacakken, kendi kendini fark etmiş ve yabancılaşmayı ortadan kaldırma imkanlarını aramaya başlamıştır. S. Hilal, AGY sayfa 192. Marx'ın Sosyoloji adlı yapıtının başında Marx'ı yeniden okumak olarak adlandırılan çabanın içinde yer aldığını belirten Henri Lefebvre göre insanoğlunun bir özü vardır. Ama bu öz insanlığın ilk belirtileriyle biyolojik ya da antropolojik olarak verilmiş değildir. Lefebvre Marx için öznenin toplumsal insan, başka deyişle gruplarla, sınıflarla ve toplumun tümüyle kurduğu gerçek ilişkiler içinde ele alınmış olan birey olduğunu ifade eder. Nesne ise duysal eşyalar, ürünler, eserler ve kurumlardır. O halde etkinliklerinden doğan şey ile insanoğlu arasındaki ilişki iki yönlüdür. İnsan bir yandan ortaya koyduğu ürünlerde kendini gerçekleştirir ama diğer yandan eserlerinde kendini kaybeder. Bu ürünler ona karşı çıkar. İnsan kendisini alıp götüren bir determinizm üretir. Bu ise tarihtir. İnsanın yaratmış olduğu şey kimi zaman kendisini köleleştiren bağımsız bir form haline gelir. Devlet ve siyaset, kimi zaman da yarattığı şey büyüler onu, gözünü kamaştırır, ideoloji. Kimi zaman da ürettiği bir ürün ya da şey ya da daha doğrusu soyut şey, para, meta. İnsanı da alınıp satılabilir bir nesne, meta haline getirir. Kısacası insan, toplumsal ve bireysel insan ile nesneler arasındaki ilişki, ötekilik ve yabancılaşmadır. Bu kendini gerçekleştirme ve kaybetme demektir. Lefebvre, Marx'ın insanların yabancılaşma durumundan ancak praksis yoluyla kurtulabileceklerini belirttiğini söyler. Teori ise değişik biçimler alan praksis içinde gerekli ama yetersiz bir araç olarak görülür. Henri Lefebvre, Marx'ın Sosyolojisi, sayfa 13-14. Lefebvre, Marx'ın insanı tanımlamaktan kaçındığını belirtir. Ona göre Marx, insanın praksis içinde kendini yine kendisinin tanımlayacağına güvenmektedir. Yani insan, kendisiyle bir diyalektik ilişki kurduğu, birlik ve bölünme, mücadele ve anlaşma içinde bulunduğu doğadan ayrılmamaktadır. Marx için, insanın alın yazısının doğayı değişikliğe uğratmak ve hem kendi çevresindeki hem de kendi içindeki doğayı kendinin kılmak olduğu söylenebilir. Lefebvre, AG'ye sayfa 27. Marx'ın insanı her şeyden önce bir ihtiyaçlar varlığı olarak tanımladığını söyleyen Lefebvre, bir ihtiyaç varlığı olarak insanın, Marx ve Marxist düşünce tarafından özel bir bilimin, antropoloji, nesnesi olarak görüldüğünü ama bunun bir taslak olarak bulunduğunu belirtir. Bu taslağın aynı zamanda eleştiriye de tabi tutulduğuna değinir. Lefebvre göre insanı doğanın içine sokmaya ya da doğadan ayırmaya yönelmek yanlış olup, asıl kavranması gereken şey insan ile doğa arasındaki çatışmalı ilişkidir ve insanın doğadaki varlığının ontolojik olduğunu söylemek doğrudur. Ama öte yandan İnsanın yaptığı her şey bir oluş içine, tarih içine girer. Bu nedenle doğanın olduğu gibi tarihin de ontolojileştirilmesi ve böylece insanı olan ile doğalı bir başka şekilde birbirinden ayırarak ondan bir felsefe türetilmesi doğru değildir. Lefebvre, AGY sayfa 47-48. Lefebvre ihtiyaçların incelenmesinin, diyalektik süreçlerin bir iç içe geçmişliğini göz önüne serdiğini belirtir. İnsan ihtiyaçlarının nesnesini elde etmek için aletler yaratmış ve emeği icat etmiş olması bakımından hayvandan ayrılır. İhtiyaç ise hem edim hem de doğayla öteki insanlarla ve nesnelerle kurulmuş bulunan karmaşık bir ilişkidir. Buna göre insan emek sayesinde doğayı egemenliği altına alır ve onu kısmi olarak kendisinin kılar. Emek yani çalışma doğal bir şey değildir. Hatta iki anlamda doğaya karşıt bir şey olduğu da söylenebilir. İlkin emek olarak çaba harcamayı ve disiplini gerektirir. Sonra insanın çevresindeki ve içindeki doğayı değişikliğe uğratır. Böylece çalışma, emek bir ihtiyaç haline gelir. Duyular emekle incelir ve gelişirler. İhtiyaçlar da gelişme ve değişmelere tabidir. Böylece insan doğadan ayrılmadan yine doğanın içinde kendini ortaya koyar. İnsanın yaratıcı etkinliği olarak çalışma hem yeni araçlar hem de yeni ihtiyaçlar ortaya koyar. Bir bakıma bütün tarih ihtiyaçların büyümesi ve gelişmesi olarak görülebilir. Lefebvre, AGY sayfa 48-49. Lefebvre göre insanın ontolojik temeli doğadadır. Antropolojinin bir alanı vardır ve insan sapiens, faber, ludens olarak tanımlanabilir. Ancak bu tanımlamalar insanı ve temelini ayırmak, kültürü doğadan ve edinilmişliği kendiliğinden olandan ayırma hakkına sahip değildir. Lefebvre, AGY sayfa 67-68. Marx, Feuerbach üzerine tezlerde insanın özünün tek tek bireylerde içkin olan bir soyutlama olmayıp, gerçekte toplumsal ilişkilerin bütünü olduğunu ifade etmişti. Burada amaç yalnızca toplumsal ilişkilerin önceliğini vurgulamak değildir. Marx aynı zamanda da herhangi bir özden söz ettiğimizde bununla tanım gereği toplumsal ve nesnel olan insanlık özünü kastettiğimizi belirtir. Bundan dolayı insan özü bütün karmaşıklığı içinde başlangıçta da var olan bir şey olmayıp tarihsel gelişmeler içindedir ve tarihsel olarak oluşur. İnsan özü, insana özgü olanı ifade ettiğine göre, insanın ayırıcı özellikleri tarihte ortaya çıkan toplumsal ürünlerdir. Bu yüzden de hiçbir zaman tam olarak oluşmuş durumda değildirler. Öyleyse, insanın özünde içkin olan toplumsallık, barılacak bir durumu değil, bir yandan insanlar arasındaki zorunlu bağı, öte yandan da insan ile doğa arasındaki dinamik ilişkiyi ifade eder. Toplumsallık sürekli gelişen bir komünallik ve insansallaşma olan insan tarihinin temelini oluşturur. Marx bu konuda şunları söyler. Bu insani olmayan olarak anılan şey, insani olan kadar günün koşullarının bir ürünüdür. Olumlu bir anlam içeren insani deyimi, üretimin belli bir aşamasında egemen olan belirli koşullara ve bunlar tarafından belirlenen gereksinimleri karşılama biçimine tekabül eder. Tıpkı olumsuz bir anlam içeren insani olmayan deyiminin, bu egemen koşulları ve o koşullar altında geçerli olan gereksinimleri karşılama biçimlerini yürürlükteki üretim tarzı içinde olumsuzlama çabalarına tekabül ettiği gibi. Akt Gülnur Savran, Sivil Toplum ve Ötesi, sayfa 227-228. Marx için insan özü belirli bir aşamada ulaşılmış olan potansiyel toplumsallık tarafından tanımlanır. İşte insani olmayan da bu potansiyelin yatsınması ya da gerçekleştirilmemesidir. Örneğin kapitalizmde ücretli emek koşullarının insani olmayışı ilkel komünün insaniliğine göre değil, insan ilişkilerinin kapitalizmdeki toplumsallaşma potansiyeline göre insani olmayıştır. Söz konusu, toplumsal özde kendini tarihsel süreç içinde ortaya koyar. Ancak tarih içindeki toplumsallaşma süreci teleolojik bir süreç değildir. Marx, Alman İdeolojisi adlı kitabında şöyle der. Sınıfsız toplum bizim için yaratılması gereken bir durum. gerçekliğin kendisini uyarlamak zorunda olacağı bir ideal değildir. Biz bugünkü durumu ortadan kaldıracak gerçek devinime sınıfsız toplum diyoruz. Bu devinimin koşulları bugün var olan öncüllerden doğar. Bu nedenle tarihin gerçek yönü ve anlamı bütün somut karmaşıklığı ile ancak olaydan sonra belirlenir, bir sonraki dönemin koşulları ise bir öncekinde var olan eğilimlerden doğmaktadır. G. Savran AG'ye sayfa 228-229. Tarih kavramı Marksizmin merkezinde yer almaktadır. Marx ve Engels tüm tarihi emeğin gelişim tarihi olarak görürler. Tarihin özü de daha önce değinilen insan etkinliğinde yani praksistedir. Toplumsal yaşama egemen olan şey de ihtiyaçların giderilmesine yönelik olan çalışmadır. Bu nedenle ilk tarihsel eylem olan çalışma tarihin olabilirliğini yapan ana koşul durumundadır. Çünkü bu temel koşuldan hareketle üretim güçlerine ve iş bölümüne dayalı üretim ilişkileri ortaya çıkmıştır. Bunlar ise tüm tarihin dayandığı tabanı oluşturmaktadır. Üretim güçlerinin herhangi bir andaki durumu toplumun o andaki özel yapısını belirlemektedir. Bu açıdan tarihte dört tip toplumsal biçimlenme olduğu saptanabilir. Asya tipi, antik, feodal ve burjuva. Bu biçimlenmelerden birinden diğerine geçiş devrimlerle mümkün olmaktadır. Çünkü üretim güçleriyle üretim ilişkilerinin artık bağdaşamaz bir duruma gelmesi söz konusudur. Devrimden sonra ise mevcut sınıfsal karşıtlıklar bir başka niteliğe bürünmüş olarak devam eder. Bu evrelerin hiçbirinde tam bir özgürlükten söz edilemez. Özgürlük ancak sınıfsız toplumla birlikte gelecektir. Ancak bu özgürlük Hegel'de olduğu gibi ahlaklı yurttaşların oluşturduğu akılsal hukuk devletinin özgürlüğü değil, tersine her bakımdan özgürce üreten ve özgürce tüketen insanların oluşturacağı sınıfsız bir toplumun özgürlüğü olacaktır. Sınıflı toplumların tarihini insanlığın tarih öncesi olarak niteleyen Marx için gerçek tarihte ancak özgürlüğün gerçekleştiği bu devrimden sonra başlayacaktır. Gelinecek olan nokta Hegel'de olduğu gibi tarihin sonu değil, insanlığın kendi özgür bilinciyle bizzat kendisinin yapmaya başladığı gerçek insanlık tarihinin başlangıcı olacak ve devam edecektir. D. Özlem, Tarih Felsefesi sayfa 100-101. Ancak Marksizmin geleceğe ilişkin projesi, soyut, önceden verilmiş bir insan anlayışından türetilmez. Tersine bu proje, insanlığın yaşamış olduğu gerçek sürece dayanarak, tarihsel olarak geliştirilmiştir. Tek tek her bireyin kurtuluşu, ancak gerçek tarihin bir ürünü olabilir. Bu kurtuluşun öncüllerini, bireylerin maddi üretimleri yaratmıştır. Öte yandan bu bireyler ancak bu öncülleri üretme süreci içinde potansiyel olarak bütünsel ya da toplumsal bireyler olmuşlardır. Hümanist proje bu bakımdan tarihin gerçek devinimine bağlıdır ve ancak bu temel üzerinde oluşturulabilir. Marx şöyle demektedir. İşçi sınıfı bir ideali gerçekleştirme peşinde değildir. Onun görevi çökmekte olan eski burjuva toplumunun bağrında taşıdığı yeni toplum öğelerini özgürleştirmektir. Ama bu projenin önceden belirlenmiş bir insanlık ölçütüne dayanan soyut ideallerin gerçekleştirilmesiyle ilgisi yoktur. Burada ölçütleri insanlık tarihinin çelişik gelişmesinin açıklanmasından çıkarılan değerler oluşturmaktadır. G. Savran AG'ye sayfa 249-250.